Ayrım 7, Çıkarcının Teki, Sadık Güvenç, sayfa 108. Deli Tufan. Lise 1'de okuyordum. Ağabeyimle aynı okuldaydık. O lise 3'teydi. Amcamın çocuklarıyla aynı evde kalıyorduk. Yemeğimizi ağabeyim pişirirdi. Anneminkiler gibi olmazdı ama yine de tencerede, tabakta bir lokma kalmazdı geriye. Nasıl kalsın, 4 kişi bizdik, bir o kadar da arkadaşımız olurdu yanımızda. Soğumasına bile fırsat bırakmazdık yemeğin. En çok patates pişerdi bizim evde. Yanında turşu olurdu. Bazı günler pilav, bazı günler makarna, yanında da turşu olurdu. Babam çuvalla patates, bulgur, yufka ekmek getirirdi köyden. Ağabeyim, ben, amcamın oğulları aynı odada kalırdık. Ev sahiplerimize emanet ederdi babam bizi. Kaldığımız odanın bir yıllık kirasını peşin verirdi. Para lazım olunca ev sahibimizden isterdi ağabeyim. Bize de ihtiyacımız kadar verirdi. İdareli kullanırdık her şeyi. İşimiz gücümüz ders çalışmaktı. Herkesin notu 10 üzerinden 10 olmasa da teşekkürlük olmalıydık. Anamız babamız bizi buralarda okutmak için ne zahmetlere katlanıyorlardı. Elin içinde aç açık bırakmıyorlar, kendilerine alamadıkları şeyleri bize almıyorlar mıydı? Babam arada bir uğrardı yanımıza, köyden haberler getirirdi. Her birimizi birer birer sorguya çekerdi. En çok ağabeyimle konuşurdu. Aman oğlum, anarşik olaylara karışmayın, mesleğinizi kazanmaya bakın derdi. Kitaplarımızı inceler, bunların hepsini hocalarınız mı okutuyor diye sorardı. Kuşkulanırdı ağabeyimden. Anarşik olaylara karışmasından korkardı. Ağabeyim, onların hepsi derslerimizle ilgili baba. İstersen hocalara sor derdi. Amcaoğluyla aynı sınıftaydık. Amcamın öbür oğlu da lise 2'deydi. İyi anlaşıyorduk, hiç sıkılmıyorduk. Büyükler bizi ders çalıştırıyorlar, bize kol kanat oluyorlardı. Bazen bizim eve ağabeyimin arkadaşları gelirlerdi. Biraz ders çalışırlar, biraz sohbet ederlerdi. Birlikte kitap okurlar, o kitaplar üzerine konuşurlardı. Bazen de tartışıp dururlardı. O kitapta ne diyormuş, bu kitapta ne diyormuş der dururlardı. Komünist, faşist, emperyalist, kapitalist, goşist, monarşi, oligarşi gibi bir sürü sözcük havalarda uçuşuyordu. Merak ediyorduk amcaoğullarıyla, ağabeylerin birbirlerine bağıra bağıra anlattıkları bu sözcüklerin anlamlarını. Tabii onlar unutuyorlardı o tartışmaları sırasında bizim varlığımızı. Öyle bir dönüyordu ki gözleri, değil bizi, dünyayı görmüyordu gözleri. Biz de en az onlar kadar açtık bilgiye. Onlar bizi görmese de biz görüyorduk onları. Hala da görmüyorlar ya. Birbirimize goşist, emperyalist filan diye hitap ediyorduk. Olur olmaz yerlerde, bu sözcüklerin ne demek olduğunu bilmeden. Nereden bilirdim ki bu oligarşi denen bilmem ne anlamına gelen sözcüğün bu kadar dert açacağını başıma? Lise birinci sınıftayım ya, meraklıyım ya, kompozisyon sınavında nasıl ilişkilendirdim, nasıl yakıştırdım bilmiyorum. Öyle bir döşendim, öyle bir yapıştırdım ki kağıda sormayın. Müdür beni odasına çağırdı. Sen ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Daha lise birinci sınıfta bu tür anarşik lafları nereden öğreniyorsunuz diye sordu. Anarşik mi dedim, tepemden aşağı kaynar sular dökülürken. Ağabeyimgil anarşik mi yani hocam? Ağabeyin kim senin diye sordu bu kez müdürümüz kızgınlıkla. Burada okuyor, lise 3'te dedim şaşkın şaşkın. Müdür hemen ağabeyimi çağırttı. Bir sürü laf ettikten sonra, zehirlemeyin çocukları, kendiniz zehirlenmişsiniz bir iyice. Babanız yanıma gelsin en kısa zamanda. Kardeşinin arkadaşlarına dikkat edeceksin. Okuduğu kitaplara da dikkat edeceksin, tamam mı? Tamam hocam dedi ağabeyim. Öyle her aklına geleni savurma sen de dedi bana müdür. Bu seferlik affediyorum seni. Bir daha aynı sebeple karşıma gelme. Gelmem hocam dedim. Dışarı çıktık. Ağabeyim sormadan ben anlatmaya başladım. Kompozisyon yazılısında yazdıklarım yüzünden edebiyat öğretmeni beni müdüre şikayet etmiş dedim. Ne yazdın ki dedi ağabeyim merak içinde. Oligarşiyi anlattım. Sen nereden biliyorsun lan oligarşiyi? Onu bilmeyecek ne var abi? Oligarşi, devlet yönetiminin zor kullanarak bir aile tarafından ele geçirilmesidir. Diktatörlüktür yani. Her ne kadar, bana bak. Sen bütün bu lafları nereden öğrendin bakayım? Sizden. Oğlum iyi, öğrenmeyi öğren de öğrendiklerini nerede kullanacağını bilmen lazım. Böyle kompozisyon kağıdına yazarsan başın derde girer. yalan değil, yanlış değil abi. Niye başım derde giriyor? Sonra konuşuruz, şimdi dersimize girelim. Akşam evde başıma gelenlere herkes güldü. Artık amcaoğluyla ben birbirimize oligarşik, faşist, goşist, komünist filan demeyecektik. Bu sözcüklerin ulu orta yerlerde konuşulması doğru değilmiş. Egemenler bunu böyle istiyorlarmış. Yani yapmak serbest ama adını koymak yasak öyle mi diye sordum. Sen ne çok şey biliyorsun Bücür dedi ağabeyim yarı şaka yarı kızgınlıkla. Babama bu olaydan söz edilmedi tabii. Okula çağrıldığını da söylemedik. Artık ağabeylerin sohbetlerinde daha dikkatliydim. Arada sırada bana da soruyorlardı ne düşündüğümü. Tufan adında mahallemizde oturan bir çocuk vardı. Bizim sınıftaydı. Tuhaftı biraz. Sınıftaki çocuklar onunla sürekli dalga geçerlerdi. Montunun ceplerine portakal kabuğu, tebeşir tozu, iyice küçültülmüş kağıt parçacıkları, sümüklü peçete filan koyarlardı. Çıldırırdı Tufan. Montunu askılıktan alıp da sırtına geçirdi mi tepinmeye başlardı. Ağzına geleni söylerdi. Kimin umurunda? Ona bu sulu şakayı yapanlar, onun bu haline kahkahalarla gülerler, Tufan delirdi derlerdi. Adı Deli Tufan'a çıkmıştı. Tufan'ın arkadaşı yoktu. Nasıl olsun ki? Tufan'dan arkadaş mı olur? Ona sulu şaka yapılır. O da kudurur. Tufan'la eğlenilir, Tufan'la dalga geçilir. Amcaoğlu da ben de üzülürdük Tufan'ın bu yalnızlığına, garipliğine. Biz ona hiç böyle şaka yapmazdık. O da bunu bilir, bizim yanımıza sokulurdu. Arada sırada birlikte yürürdük Tufan'la. İyi çocuktu özünde. Babası, kardeşleri yokmuş. Annesi varmış yalnızca. Bu sulu bebelerin hepsini gebertirim. Ama annem bana kızıyor kavga edince dedi. Boş ver o lümpenleri. Annen haklı. Öyle herkesle kavga edersen evin yolunu bulamazsın. Arada bizim eve gel. Tufan her fırsatta bizim eve gelmeye başladı. Öyle ki sadece yatma vakti çıkıyordu bizim evden. Onun varlığı kimseyi rahatsız etmiyordu önceleri. Ağabeylerin sohbetini o da dinliyordu. Daha sonra kafasına takılanları akıllı, usturuplu soruyordu da. Ama ne çok şey takılıyordu Tufan'ın kafasına. Ertesi günde beni soru yağmuruna tutuyordu. Ben de sizdenim oğlum dedi bir gün. Bizden misin? Nasıl yani? Ne nasıl? Sizden işte. Yani anlasana. Ağabeylerin anlattığı gibi. Oligarşiklere karşıyım. Sus lan öyle şeyler sokakta konuşulmaz. Başımız derde girer. Tufan'a sulu şakalar yine yapılıyordu. Ceplerine yine portakal kabuğu, çer çöp doldurmuşlardı. Tufan yine kudurdu. Hangi faşist doldurdu lan bunları cebime diye bağırdı. Sulu şakacılar bağıra bağıra gülüyorlardı. Tufansa kuduruyordu. Hangi emperyalist uşağı oynuyor lan bu oyunu? Artı değer fırlamaları, lümpen köpekler. Onun bu haykırmalarına öğretmenler yetişti. Birçok sözlerini duymuş olmalılar ki alıp götürdüler Tufan'ı. Biraz sonra da beni müdür odasına çağırdılar. Müdür gözlerini gözlerime dikti. Tufan'dan uzak duracaksın dedi. O benim en iyi arkadaşım hocam dedi Tufan. Onun bana zararı yok. O lümpen şakaların hiçbirini yapmaz o. Sen sus dedi müdür. Tufan'ı azarlayan müdür bana sert sert bakarak bu çocuğu kandırmayın. Aranıza alıp kirli düşüncelerinize alet etmeyin. Yok hocam dedim. Ne aleti ne düşüncesi? Babanız hala gelmedi. Babam köyde hocam. Bugünlerde gelmesi gerekirdi. Gelince söyleyeceğim. Çıkın. Çıktık. Tufan bana bakıyor, ben Tufan'a bakıyorum. Hani müdürden korkmasak sarmaş dolaş olacağız. Biliyoruz ki bizi gözetleyen gözler hemen gidip müdüre ispiyonlayacaklar ne yaptığımızı. Biraz benden uzak dur Tufan dedim. Küs müyüz dedi titreyen sesiyle. Yo, küs değiliz de senin iyiliğin için, müdür böyle istediği için. Benden uzak dursan iyi olur dedim. Ama benim başka hiç arkadaşım yok ki dedi Tufan. Baksana müdür beni azarladı senin yüzünden. Ağabeyim de duymuş müdürün beni çağırdığını. Teneffüste yanıma geldi. Anlattım olan biteni. Korkak, oligarşi uşakları bunların hepsi dedi ağabeyim. Tufan'ı bir iki sözle yatıştırdı. Bizim kimle arkadaş olacağımıza onlar mı karar verecekmiş dedi. Sınıftaki sulu şaka yapan çocuklara, bundan sonra Tufan'a sulu şaka yapan karşısında beni bulur tamam mı dedi ağabeyim. Nasıl gururlandım anlatamam. Tufan'ı görmeliydiniz bir kere. Çakmak çakmak olan gözlerinden yalım fışkırıyordu. Ağabeyimin kendini böyle açıktan savunması onu bambaşka biri yapıverdi saniyeler içinde. Bu olaydan sonra Tufan'la aramıza az da olsa mesafe koyduk. Mümkün olduğu kadar az konuşuyorduk. Evimize gelip gidiyordu yine ama onun varlığı nedense huzursuzlukta yaratıyordu. Bir gün Tufan'ın annesi geldi evimize. Yalvardı ağabeyime. Ne olur Tufan'ımı evinize almayın. Kendi geliyor teyze, biz ne yapalım? Gelse de almayın evinizde, kovun. Aman teyzeciğim, kapıdan gelen kovulur mu? Kovulur kovulur. Yoksa okuldan atacaklar Tufan'ımı. Anarşik miymişsiniz, neymişsiniz siz? Konu komşu hakkınızda demediğini bırakmıyor evladım. Gelen giden belli değilmiş bu eve. Böyle dedi Tufan'ın annesi giderken. Böyle insanlar tehlikeli olur dedi ağabeyim. Kendilerini korumak için bizi anında satarlar. Bizi şikayet bile ederler karakola. Tufan'ı eve almayın. Bu görev elbet bana düşüyordu. Tufan'ı buraya ben alıştırmıştım. Banyo yapacağız, ders çalışacağız, babam geldi filan gibi yalanlarla içeri sokmuyordum Tufan'ı. İçeri sokmuyordum ama saatlerce kapının önünde bekliyordu. Hemen hemen aynı saatlerde gelip çağırıyordu beni. Kapıyı açmıyorduk. Bu kez sürekli tak tak tak çalıyordu kapıyı. Amcaoğluyla bir plan yaptık. Bizim oda düz ayak, penceresi alçacık. İçeriden pencereyi açıyoruz. Dışarıdan kapının üstüne asma kilidi vuruyoruz. Pencereden giriyoruz içeriye. Tufan gelip bakıyor ki kapı kilitli. Umudunu kesiyor, bırakıp gidiyor. Bu iş iyi oldu. Kurtulduk Tufan belasından. Bir yandan da acıyoruz. Çocuğu delirten şey aslında onu böylesine insanlardan yalıtmak değil mi? Babam geldi köyden. Onun geldiğini pencereden gördüm. Kapıyı açmaya fırsat bulamadım. Kapının kilitli olduğunu gördü. Sırtındaki heybeyi kapının önüne indirdi. Pencereden seslendim, şaşırdı. Ulen keretalar, oyun mu oynuyorsunuz? Kendiniz içeride, kapı kilitli dışarıdan. Deli Tufan'ı anlattım kısaca. Güldü babam. Aferin size, iyi akıl dedi. Müdürünüz beni çağırtmış, ne haltlar karıştırdınız dedi. Yok baba, ne halt karıştırması. Müdürün işgüzarlığı. Okula yardım filan topluyorlardı. Bahaneyle bağış maaş isteyecektir dedi ağabeyim. Bir de olsa olsa bu deli Tufan'ın annesi gidip bizi şikayet etmiştir. Eve almıyoruz ya oğlunu. Gelip oynamak istiyor burada. Biz ders mi çalışacağız, onu mu avutacağız? Ulen okumuş adamın hali başka dedi babam. Buraya gelmeden okula gitseydim soyulacaktım desene. Söyleyin bakalım dersler nasıl? Öfkesi korkusu geçmişti babamın. Ağabeyime çok güvenirdi. Aman oğlum dedi babam. İyi ki askeriye hükümet etmeye başladı da anarşi durdu. Bizim köydeki gençleri alıp deliğe doldurdular. Aman karışmayın elin ilerisine gerisine. Babamın gelmesi demek bolluğun bereketin gelmesi demekti. Evimiz bayram havasındaydı. Tabii babamın işleri vardı. Bir iki saat yanımızda kaldıktan sonra gerisin geriye gitti köye. Bir gün ağabeyimin arkadaşları gelmişlerdi. Hepimiz odadaydık. Kapı yine dışarıdan kilitli. Tufan şöyle bir bakıp gitti. Birden koşa koşa gelen jandarmaları gördük. Evimizi kuşattılar. Baktılar kapı kilitli. Ev boş komutanım dedi biri. Biz nefesimizi tutmuş bekliyoruz. Çal kapıyı dedi komutan. Komutanım kapının üstünde asma kilit var. İçeride kimse olamaz. Sen yine de çal kapıyı. Tak tak tak. Kimse yok komutanım. Yanlış ihbar, gidelim dediler. Gittiler. Bir süre daha sesimizi çıkartmadan öylece durduk. Deli Tufan geldi bir süre sonra. Pencereden içeriye baktı, baktı, bir şey göremedi. Sövesaya gitti. İncir. Yatılı okulu kazanmasaydım, ilkokulu pek iyi dereceyle bitirmekle kalır, ben de bununla ömür boyu övünür dururdum. Bereket şansımız yardım etti de yatılı okulu kazandık. Tuttular beni Aydın'ın Söke ilçesindeki bir okula yolladılar. Olsun demişti babam. Devlet seni oraya yolluyorsa bir bildiği vardır. Ceketimi satar, yine seni oralara götürürüm. Babam götürdü beni Söke'ye. Köyden ilk çıkışım. Bu kadar uzun yol mu olurmuş? Git git bitmez. Bir de otobüs tutmasa, içim dışıma çıkıyor. Öğürmekten ölüyorum. Elimde siyah poşet, öğürdükçe poşetin içine ağzımı daldırıyorum ki sağa sola zarar vermeyelim. Yozgat nere, Söke nere? Ne fark eder? Bendeki heyecan bitmez, tükenmez. Söke'ye vardık sonunda. Bizim köye hiç benzemiyor Söke. Yollar, ağaçlar, evler hep başka başka. Konuşmalar da başka. Okulu bulduk. Çocuklar ilkin pek garip geldiler bana. Sanki kafaları biraz yassı, biraz da uzun, burunları ölçüsüz. Hiç bizim köyün çocuklarına benzemiyorlar. Ellerinde liste varmış zaten. Babam bir yerlere imza attı. Eti senin, kemiği benim, muallim efendi dedi babam. Bundan sonra bu çocuğun bir babası da sensin, emaneti boynuna. Merak etmeyin amca dedi müdürümüz. Vatana, millete faydalı bir genç olacak evladımız. Gözünüz arkada kalmasın. Babam hatırladığım kadarıyla beni ilk defa öpüyordu. Allah'a emanet ol oğlum. Hocalarının dediğinden çıkma. Şunu al, defter kalem parası et. İlk defa 100 liram oluyordu. Büyük paraydı. Ya düşürürsem, ya çalarlarsa? Babam gitti. Müdürümüz yanına çağırdığı biriyle beni pansiyona gönderdi. Okul numaramın yazılı olduğu ranzayı gösterdiler. Bundan sonra orada yatacakmışım. Yine numaramın yazılı olduğu bir dolap gösterdiler. Elbiselerimi, kitaplarımı buraya koyacakmışım. Zil çaldığı zaman yatacak, zil çaldığı zaman kalkacak, zil çaldığı zaman yemekhaneye gidecekmişim. Her şey zilmiş. Alışmak hiç zor olmadı. Bir sürü de arkadaşım oldu. Üst sınıftakiler ne yapıyorsa biz de aynısını yapıyorduk. Zil çalıyordu, kahvaltıya gidiyorduk. Haşlanmış yumurta, zeytin, çay, peynir, zeytin, reçel, çay. Her masada 12 kişi vardı. Kimin nerede oturacağına idare karar veriyordu. Her masada 2 tane çaydanlık oluyordu. Sert plastik bardaklar vardı masalarda. Bazı büyüklerin cam bardakları vardı. Zil çalıyordu, derse gidiyorduk. Okula gelenlerin hepsi yatılı değil. Her sınıfta 3-5 yatılı öğrenci var. Yatılı öğrenciler bir örnek giyiniyorlar. Hepimizin giydikleri aynı renk, aynı desen. Hemen belli oluyoruz. Olsun, biz sınav kazanmış da gelmişiz buraya. Daha da çalışkan olmalıymışız. Zil çalıyordu. Yatılı olmayanlar evlerine gidiyor, yatılılar pansiyona. Öğle yemeği için hemen kuyruğa giriyorduk. 3 çeşit yemek veriyorlardı. Meyve de veriliyordu. 1 tane elma veya 1 tane portakal. Zil çalıyordu, etüde giriyorduk. Herkes sessizce ders çalışır etütte. Kimse şımarmaz. Şımaran olursa nöbetçi belletmenden dayağı yer. Zil çalıyordu, yatakhaneye gidiyorduk. Saat 10'da ışıklar kapanacak, herkes yatmış olacak. Ders çalışmak isteyen etüt sınıflarında kalabilir. Gürültü yapan, yatakhanede konuşan olursa belletmenden dayağı yer. Günlerimiz planlıydı. En güzeli cuma ve cumartesi akşamı. Çünkü etüt yok. Cumartesi kahvaltıdan sonra serbestiz. Ne istersen onu yaparsın. Top oynardık daha çok. Cuma günü akşam yemeğimizi yemiş, okulun kocaman bahçesinde deliler gibi koşturmuş, top oynamış, acıkmıştık. Sabahı beklemeliydik. Başka ne yapabilirdik ki? Ben bir yer biliyorum dedi Aslan. Gelin oraya gidip incir yiyelim. İncir lafını ilk kez duyuyordum. Haydi gidelim dedi Hasan. Oğlum sahibi görürse, bizi yakalarsa müdür bizi okuldan atmaz mı dedi Ali. Bu karanlıkta kim görecek bizi dedi Aslan. Aslan'la Hasan bizden büyük, bize laf düşmez. 6 çocuktuk. Aslan'la Hasan önden yürüdüler. Ali, Erdal, Yüksel, ben onları takip ediyoruz. Bir duvardan atladık. Kocaman kocaman ağaçlara tırmandık. Karanlıkta göz gözü görmüyor. El yordamıyla bulup yiyeceğiz ballı incirleri. Ama ne balmış. Yedik yiyebildiğimiz kadar. Yeter artık çocuklar gidelim dedi Hasan. Aynı sessizlikle süzülüp çıktık elin bahçesinden. İncir de incirmiş ha dedi Erdal. Baldı bal dedi Aslan. Ellerime tutkal sürülmüş gibi dedi Ali. Cebimdekileri de yedim bitirdim dedi Yüksel. Ben hiç de hoşlanmamıştım incirden. Haydi yediniz de cebinize nasıl sığdırdınız o kocaman kocaman incirleri la dedim. Senin çıktığın ağacın incirleri o kadar mı büyüktü? Bildiğin kabaktı dedim. Lan oğlum hiç incirin tadı kabak gibi olur mu? Buna da olmamış incir denk gelmiş dediler. Hiç hoşuma gitmemişti ballandıra ballandıra anlattıkları incir. Bildiğin kabak işte. Ertesi günde hep konuşuldu. İncir şöyleydi, incir böyleydi. Akşam yemeğinden sonra yine koşturduk. Yine top oynadık, acıktık. Bellekli yerimize gidelim de karnımızı doyuralım dedi Hasan. Ben gelmiyorum dedim. La bu deli, hiç incir yenmez mi dedi Aslan. Yenmez dedim. Yenir dedi Ali. Ceplerimize doldurduklarımızı da hemen yemedik mi dün? Yalan söylüyorsunuz. O kocaman kocaman incirler hiç cebe sığar mı? Sen şu yediğin inciri bize göster bakalım dedi Hasan. Bahçe karanlıklar içinde bizi bekliyordu. Aynı duvarı tırmandık. Hasan benimle aynı ağaca tırmandı. Sen dünkü incirlerden birini kopart bakalım dedi. Koparttım. Al dedim. Dünkü kemire kemire bitiremediğim incirlerden birini verdim Hasan'a. Git la salak dedi Hasan. Bu kabak kabak. Bak incir şu. Hasan'ın verdiği şey küçücük bir bal küpü. Birer ikişer yutuyorum. İncir de incirmiş hani. Bir ağzıma atıyorum, bir cebime. Kabak, sen dolana dolana uzan incir ağacına. Koca koca kabakların da orada çıksın. Ben nereden bileyim incir ağacında kabak olacağını o karanlıkta? Hem Yozgat'ta incir vardı da biz mi yemediydik? Çok şey öğrendim orada, çok. Kırmızı horoz. Işık vurdukça boynundaki tüylerinin rengi bir yeşile, bir laciverte dönüşürken, geri kalan tüyleri, telekleri de bir kırmızıya, bir turuncuya dönüşen, sağa sola koştururken, ibiği bir o yana, bir bu yana devrilen kırmızı horozu, annesi pat diye kucağına oturtunca ne yapacağını bilemedi çocuk. "Bunu götür, o deyyusun kapısından içeri bırak gel," dedi annesi. "Şimdi mi?" dedi çocuk şaşkınlıkla. "Hemen şimdi, annen kurban olsun sana, hemen şimdi, karanlıkta kimse görmeden koşa koşa git gel." Karanlıkta hem de, koşa koşa ha? Sevmiyordu işte şu adamı, gitmek de istemiyordu onun evine. O ne kadar gitmem diye direttiyse, annesi de o kadar inatçı çıkmış, gideceksin diye tutturmuştu. Bu kadar zorlamaya ne gerek vardı? Zorla yapılan bir işin iyilik getirmeyeceğini herkes gibi annesi de bilmiyor muydu? Bilmez olur mu? O her şeyi bilir. Onun bilmediği hiçbir şey yoktur. O itin yattığı yeri bile bilir. Yani ne vardı ki gecenin bu saatinde şu horozu koltuğunun altına verip götür bunu o deyyusa ver demeseydi olmuyor muydu? Üstelik yollar da öyle bir karanlık, öyle bir karanlık. Kimseler yok sokaklarda. Bir gören olsa onu böyle karanlıkta koltuğunun altında bir horozla hırsızlık damgasını yapıştırıverir. Akrabaymış. Ne yapsaydık yani? Akrabaysa akraba. Kendi gelip götüreydi horozunu. Sanki tüm akrabaları sevmek zorunda herkes. Yok efendim borçmuş, aklına yeni gelmiş, aklına şimdi mi düşmüş? Ne zamandır durdun da bu karanlık geceyi mi buldun borç ödeyecek? Kimse görmeden kapısına atıp gelecekmişim. Hiç kimsenin görmemesi gerekiyormuş. Tam sırasıymış. Ya yolda belde karşıma biri çıkarsa, ya ayağım bir taşa takılırsa, yolda karşıma cinler çıkarsa, üç kere kulhüyü okurum. Dur bakayım nasıldı? Kulhü vallahi ehed. Akraba da ne akraba ya? Ağzı gözü belirsiz. Ne dediğini bilmeyen biri. Her gün içer, orada burada düşer, ona buna sataşır. Kimse onu evine misafir almak istemez. Nasıl oldu da annem o adama borçlandı anlamıyorum. Ayakları geri geri gidiyordu ya neylesin. İş başa düşmüştü. Annesi ne kadar yalvarmıştı. Bu kırmızı horoz bu akrabanın evine götürülecek. "Ah oğlum senin neyine gerek? Götür diyorsam götür. Bir bildiğim var. Şu sanlı, sarhoş, şu alçak deyyus sakallının dilinden bıktım usandım. Her gün her gün alacağım var sende diyerek evimize gelmesinden bıktım usandım. Sen daha küçüksün. Bazı şeyleri bilemezsin. Annen kurban olsun sana. Bu horozu onun evine bırak gel." "A benim küçücük yavrucuğum, şu sakallı gözüne ekilesi herif benim peşimde dolanıyor mu diyeyim sana? Benden yararlanmak istiyor mu diyeyim? Baban öldüğü günden bu yana sana baba olmaya çabalıyor mu diyeyim? Tiksiniyorum adamdan. Babanın sağlığında buna sözü varmış. Artık nedeni neyse, bu it de her gün bunu bahane ediyor. Kapıdan bacadan sarkıyor. Gündüz götürsen el var, ar var. Herkes bir tarafa çeker. Bu köylü kuruya kurdu düşürür, a benim saf oğlum. Bak bak dul karıya bak, yaşından başından da utanmıyor derler. Hediye gönderdiğimi, o musibette gönlüm olduğunu düşünürler. Bütün bunları da sana nasıl anlatayım ay oğlum? Karanlık maranlık demeden yola çıkardığına göre annesinin bir bildiği vardı. En iyisi bir an önce bu görevi tamamlamak. Al şu horozunu, bir daha da bizim evden tarafa selam bile vermeyecekmişsin. Zor derdi bu cümleyi, zor. Sen bizim evden yana selam bile vermeyecekmişsin. O ne diyecek? Niye yavrum? Böyle sorarsa ben de annem böyle söyledi diyecekmişim. Zor görev zor. Ne kadar sevmezsen sevme. Koskocaman adama bizim eve gelme nasıl denir? Hem bizim eve gelince ne yapıyor? Dışarıda biraz soluklanıyor, benden su istiyor. Annem de ona hoş geldin bile demiyor. O da sonra gidiyor. Koltuğunun altındaki horozu kucağına aldı. Bir yandan kendi kendine verip alıyor, bir yandan horozun sıcaklığını göğsünde hissediyor. Karanlıkta nereye bastığını bilmeden yürüyor. Kucağındaki horozu göğsüne bastırdıkça bastırıyor. Yaşlı adamın evi de ne kadar uzaktaymış. Bir köpeğin hırladığını duyunca dizlerinin bağı çözüldü. ne yapacağını bilemedi. Hırlama iri iri havlamaya dönüştü. Kolları gevşedi. Kucağındaki horoz patadanak yere düştü. Kum torbası gibi. Ortalığı ayağa kaldırmaya pek hevesli köpek, bir hırsız yakalamış gibi sadece sahibini değil, tüm mahalleyi ayağa kaldırmak için var gücüyle havlıyordu. Çocuk yere çömeldi. Belki bir içgüdü. Olduğu yere oturdu. Oturunca köpekler bir şey yapmazmış. Köpeği göremiyordu ama onun çok yakında olduğunu tahmin ediyordu. Havlama kesik kesik hırıltıya dönüştü. Çocuğun aklına horoz geldi. Kaçıp gittiyse... Etrafını eliyle yokladı. O hareket edince köpeğin hırıltısı yükseldi. Put gibi bekledi çocuk. Köpek yerde kas katı yatmakta olan horozu bir iki kokladı. Sonra da o kocaman ağzıyla kavrayıp alıp gitti. Bir süre bekledi çocuk. Hırıltı duymayınca sevindi. Horozu aramaya başladı. Yerde sürünerek eliyle yokladı sağını solunu. Boşuna arandı. Daha çocuğun kucağındayken canını veren horoz, şimdi köpeğin midesine doğru yola çıkmıştı. Ağlamaya başladı horozu bulamayınca. Köz köz evin yolunu tuttu. 7. ayrımın sonu, sayfa 126.